34. ayrım. Sayfa no 285. 6. Yoldaşlar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kötü niyetli düşmanlarla doludur. Bunlar bizi mahvetmek için planlar yapmakta ve beklemektedirler. Dünya emperyalistlerinin bizi mahvetme planları ve dışarıda bulunan düşmanlarımız hiçbir zaman bizim saflarımızda çalışıp aramıza nifak sokacak düşmanlarımız kadar tehlikeli değildir. Salonun bütün pencereleri kapatılmıştı. Duvarlarda Lenin'in 5 resmi vardı. Birer ikona kadar kasvetli olan bu resimler salonda toplanmış deri ceketli ve kızıl eşarplı insanlardan meydana gelmiş, hareketsiz duran kalabalığa bakıyordu sanki. Salonun baş tarafına rahiplerinkine benzeyen bir kürsü yerleştirilmişti. Kürsünün arkasında kalan duvara kırmızı kadife üstüne altın yaldızlı harflerle "Sendikalar ve partimiz dünyanın hürriyete kavuşması için en önde savaşacaktır" yazılı bir pankart asılmıştı. Salon bir saraya aitti. O haliyle daha çok bir tapınağa benziyordu. Burada toplanmış sessiz, sert ve sinirli insanlar da emir dinleyen askerlerden farksızdılar. Bir parti toplantısıydı bu. Kürsüde bir konuşmacı vardı. Küçük siyah sakallı, kelebek gözlüklü adam konuşurken uzun kollarını sallıyordu. Buna karşılık elleri çok küçüktü. Sadece hafif hafif yağan yağmurun camlara çarparken çıkardığı ses yankılanmaktaydı. "Yoldaşlar, son yıl yeni ve müthiş bir tehlike baş gösterdi. Ben buna idealizm diyorum. Kendilerini hayale kaptıran bu zavallıların suçlamalarını duyduk. Yeni ekonomi siyasetimizi uygulamaya başladığımızdan beri düşmanlarımız komünizmin başarısızlığa uğradığını ilan ediyorlar. İlkelerimizden vazgeçtiğimizi iddiaya kalkışıyorlar. Komünist Parti'nin artık ülkeyi idare eden yeni kişisel tüccarlar karşısında gerilediğini, hatta hezimete uğradığını söyleyenler var. Onlar sırf başta kalmak için kuvveti elimize tuttuğumuzu ve ideallerimizi unuttuğumuzu iddiaya kalkışıyorlar. Gerçeği görmekten korkan zayıflarla acizlerin iniltisinden başka bir şey değil bu. Askeri komünizmin siyasetini terk ettiğimiz doğrudur. Çünkü bu yüzden açlık tehlikesiyle karşılaşmıştık. Özel tüccarlara bazı haklar tanıdığımız doğrudur. Bunun ne önemi var? Geri çekilmek, yenilmek değildir. Kısa süreli bir anlaşma teslim olmak değildir. Çalışan kitleyi burjuva patronlara satan yabancı ülkelerin korkak, sıska ve kansız sosyalistleri tarafından aldatıldık. Saf bir komünist aleme kavuşmamız için yapılacak dünya ihtilali ertelendi. Onun için şimdilik uzlaşmak zorundayız. Saf komünizm teorimizi şimdilik bir tarafa bırakıp dünya işleriyle ilgilenmemiz ve ekonomimizi baştan kurmamız için çalışmamız gerekti. Bazıları bunun ağır, tatsız ve insana şevk vermeyen bir iş olduğunu düşünebilir. Fakat amaçlarına sadık komünistler, yiyecek karnelerinin, primusların, kooperatiflerin önündeki kuyrukların asıl manasını idrak ediyorlar. Büyük liderimiz Lenin, çok ileriyi görebildiği için daha yıllar önce bize fazla idealist olmanın tehlikelerini anlatmıştı. İşte bu tehlikeli oyun içimizden çok zeki arkadaşların şaşırmalarına sebep olmuştur. Bu oyun ilk liderlerimizden biri olan Leon Trotsky'yi elimizden almıştır. Trotsky'nin proletaryaya yapmış olduğu büyük hizmetler bile onun komünizme hıyanet etmesini ve bir vatan haini olmasını affettirmez. Ona inananlar saflarımızdan atılmıştır. Zaten bu yüzden partimizde temizlikler yapıyoruz. İşte bu yüzden bu temizlikler devam edecek. Tam bir disiplinle yolumuza ilerlememiz lazımdır. Partinin programını disiplinle takip etmeli ve hala burjuvalara has vicdani görüşleri olan ve kendilerini düşünen birkaç kişinin şahsi fikirlerine ve bayağı şüphelerine aldanmamalıyız. Bizler kendi inançlarının temizliğine inanan ve bundan eski kafalara has bir gurur duyan insanları istemiyoruz. Bizler uzlaşmaktan korkmayanları istiyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Demir gibi sert, eğilmeyen ve inat eden komünistlere ihtiyacımız yok. Yeni komünistlerin lastiktendir. Yoldaşlar, ideal gerekli miktarda olduğu zaman kıymetlidir. Bunun çok fazlası tıpkı fazla miktarda şarap gibi zararlıdır. İnsan kafasını kaybedebilir. Hala partimizde bulunabilecek Troçki sempatizanları için eski kahramanlıklar, eski siciller fayda vermeyecektir. Eski durumları ve şimdiki halleri göz önüne alınmadan bütün vatan hainleri partiden atılacaklardır. Salondakiler heyecanla alkışladılar. Sonra ceketli insanlardan meydana gelmiş hareketsiz sıralarda bir kıpırdama oldu. Adamlar kalktılar, toplantı bitmişti. Hepsi gruplar halinde toplanarak heyecanlı heyecanlı fısıldaşmaya başladılar. Bazıları elleriyle ağızlarını kapatarak gülüyorlardı. Yan gözle birbirlerine bakarak tek başlarına kalmış birkaç kişiyi işaret ediyorlardı. Dışarıda gökyüzü koyu kurşuni bir renk almıştı. Biri Pavel Siyarov'un sırtına vurdu. "Tebrikler dostum. Demiryollar İşçileri Sendikası'nın Lenin Kulübü'ne başkan yardımcısı seçilmişsin." Siyarov alçak gönüllü bir tavırla "Evet" diye mırıldandı. "Talihin açık olsun Pavluş'a. Sen hepimizin taklit etmesi gereken canlı bir örneksin. Senin parti temizliklerini düşünüp üzülmene gerek yok." Siyerov hala alçak gönüllülük gösteriyordu. Partiye olan sadakatinden şüphe edilmemesi için elimden geleni yaparım doğrusu. Dostum, daha ay başına 2 hafta var. Halbuki şey, ben, yani biraz paraya ihtiyacım var. Belki sen... Siyerov hemen cüzdanını çıkardı. Tabii, sana zevkle yardım ederim. Sen hiçbir arkadaşımı kırmazsın Pavluş'a. Hem daima yeteri kadar paran da vardır. Siyerov, aylığımla geçinmeye çalışıyorum diye cevap verdi. Yoldaş Sonya da peşini bırakmayan bir grubun elinden kurtulabilmek için elini kolunu sallayıp duruyor, bağırıyordu. Özür dilerim yoldaş, buna imkan yok. Evet yoldaş, sana bir randevu verebilirim. Zend Otel'deki sekreterime telefon et. Benim fikrimi kabul edersen başarısın. Yoldaş, sizin topluluğunuza bir konuşma yapmak isterim. Yoldaş, fakat o saatte Rapfak kulübünde bulunmam lazım. Viktor da sakallı konuşmacıyı bir kenara çekmiş, adamı kandırmak için heyecanlı heyecanlı fısıldıyordu. 2 hafta önce enstitüden diplomamı aldım. Şimdiki işimin benim gibi diplomalı bir mühendise uygun olmadığını takdir edersiniz tabii. Hem... Biliyorum yoldaş Duanev. İstediğin mevkide biliyorum. Kanaatimce o iş için senden daha uygun birini bulmamıza imkan yok. Hem Marisa Lavrova gibi bir arkadaşımın kocası için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsin. Adam endişeli endişeli etrafına baktıktan sonra sesini alçalttı ve Viktor'a biraz daha sokuldu. Laf aramızda bu işi almana engel bir konu var. Cumhuriyet'in en muazzam işi o hidroelektrik proje. Bu işi yapacaklar hakkında derin bir soruşturma yapılıyor. Hem sesi daha da alçaldı. Senin partin sicilin de çok iyi yoldaştı hani. Fakat biliyorsun her şeyden şüpheleniyorlar. Açıkçası istersen senin geçmişinden, babandan ve ailenden dem vuruyorlar. Ama umudunu kaybetmemelisin. Elinden geleni yapacağım. Andrei Taganov boşalan sıralardan birinde tek başına oturuyordu. Ağır ağır deri ceketini düğmeliyordu. Gözlerini kürsünün üstünden asılı duran kızıl bayrağı dikmişti. Kalkıp merdivenlere çıktığı sırada yoldaş Sonya karşısına dikildi. Kadın herkesin duyması için yüksek sesle "Yolgaç Taganov" dedi. Kafalar onlara doğru çevrildi. "Bu konuşma hakkındaki fikrin nedir? Konuşan yoldaşın fikrini kabul etmiyor musun?" Kadın epey küstahlaşmıştı. "Bunu tartışmayı daha doğru bulurum." Yoldaş Sonya tatlı tatlı gülümsedi. "Tartışmana gerek yok. Ben, daha doğrusu biz ne düşündüğünü biliyoruz. Fakat bir şeye cevap vermeni istiyorum. Fikirlerini kendine saklama hakkına nasıl sahip olabiliyorsun? Toplum çoğunluğunun karşısında tek başına düşünebileceğini mi sanıyorsun? Çoğunluğun iradesi senin için yeter mi yoldaş Taganov? Yoksa yoldaş Taganov bireyci mi kesildi?" "Özür dilerim yoldaş Sonya, fakat acelem var." "Benim için hava hoş yoldaş Taganov. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Sadece bir dost nasihati. Kendilerini partiden daha akıllı sananları nasıl bir sonucun beklediğini bu konuşma etraflıca açıkladı." Andrei ağır ağır yürüyüp koridordan geçti, merdivenden inmeye başladı. Etraf karanlıktı. Sadece süzülen bir ışıkta aşağıda kalan mermer zemin görünüyordu. Küçük küçük kesme camları olan büyük pencerenin dışındaki sokak lambasının mavi ışığı merdivenin duvarına vuruyordu. Bu yüzden duvarda mavimsi renkte kareler meydana gelmişti. Yağmur damlalarının gölgeleri ağır ağır bu karelerden kayıyordu. Andrei yavaş yavaş aşağıya indi, düzgün vücudu dimdikti. Yüzyıllar önce böyle vücutlar Romalı askerlerin, haçlı seferine çıkanların zırhlarını giymişlerdi. Şimdi de bir deri ceket giyiyordu. Bu vücudun uzun siyah gölgesi ağır ağır mavi ışık karelerinden ve duvardaki yağmur damlalarından geçerek uzaklaştı. Viktor eve dönmüştü. Paltosunu antredeki bir iskemleye atıp lastiklerini bir köşeye itti. Lastikler şemsiyeye çarptı ve bunun devrilmesine sebep oldu. Viktor durup bunu kaldırmayı düşünmedi bile. Marisa yemek odasında masanın başına oturmuş, önüne açmış olduğu kitaplara bakarak dikkatli bir şeyler yazıyor, arada sırada kaleminin ucunu ısırıyordu. Vasily Ivanovich de pencerenin yanında koltuktaydı. Tahtadan bir kutu yapmaktaydı. Yerde Asya'da talaş, patates kabuğu ve ayçiçeği kabuklarını bir kaba koymuş, karıştırıp duruyordu. Viktor, "Akşam yemeği hazır mı?" diye homurdandı. Marisa hemen yerinden fırlayıp onun boynuna sarıldı, özür dilemeye başladı. "Henüz hazır değil sevgilim. Irina'nın işi vardı. Ben de yarın okuyacağım tezi hazırlıyorum. Hem..." Viktor genç kadının kollarını iterek hiddetle odadan çıktı. Loş koridoru geçerek Irina'nın odasına geldi ve kapıyı vurmadan açtı. Irina pencerenin önünde şaşanın kollarının arasındaydı. Öpüşüyorlardı. Genç kız sevgilisini iterek hiddetle "Viktor!" diye bağırdı. Genç adam bir kelime bile söylemeden kapıyı vurarak çıktı ve yemek odasına döndü. Marisa'nın karşısına dikilerek haykırmaya başladı. "Neden odamızı toplayıp yatağı yapmadın? Odanın ahırdan bir farkı yok. Bütün gün ne yaptın?" Marisa, "Şey sevgilim," diye kekeledi. "Rafak'taydım. Sonra Lenin Kütüphanesi toplantısına gittim. Duvar gazetesi toplantısında bulundum. Hem yarın elektrifikasyon hakkında tezimi kulüpte okumam lazım. Halbuki elektrifikasyon hakkında bir kelime bile bilmiyorum. Birçok kitap okuyup... Pekala, hadi git primusta bir şeyler ısıt. Eve geldiğim zaman karnımın doyurmasını isterim. Peki sevgilim. Genç kadın telaşla kitapları topladı. Kitapları göğsüne bastırıp acele odadan çıkarken iki tanesini kapının yanında yere düşürdü. Endişeyle bunları kapan Marisha dışarıya çıktı. Viktor, baba dedi. Neden bir işe girmiyorsun? Vasil Ivanoviç ağır ağır başını kaldırarak oğluna baktı. Ne var Viktor? Hiç, hiçbir şey yok. Yanlış kayıtlara işsiz bir burjuva olarak geçip devamlı şüphe altında kalmak saçma bir şey. Viktor, biliyorsun siyasi görüşlerimizi uzun zamandan beri tartışmadık. Ama bunu duymak istiyorsan söyleyeyim. Yaşadığım sürece senin hükümetinin emrinde çalışmayacağım. İyi ama baba, hala umudun varsa ve... Beklentilerimi parti üyesiyle konuşmama imkan yok. Eğer eve masraf etmekten bıktıysan... Yok hayır baba, mesele bu değil. Şaşa evden çıkmak için yemek salonundan geçmek zorundaydı. Genç adam Vasil İvanoviç'in elini sıktı, Asiya'nın saçlarını okşadı, Viktor'a bir kelime söylemediği gibi yüzüne bile bakmadan çıktı. Viktor, Irina seninle konuşmak istiyorum diye mırıldandı. Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Söyleyeceğin her şeyi babam dinleyebilir. Pekala, bu adamdan söz edeceğim. Viktor eliyle Şaşa'nın çıktığı kapıyı işaret etti. Evet, bu tatsız durumun farkındasın değil mi? Hayır, bir şeyin farkında değilim. Hangi durum? Flört ettiğin adamın nasıl bir tipi olduğunu biliyor musun? Ben flört etmiyorum. Şaşa'yla nişanlandık. Viktor fena halde irkildi. Bir iki defa ağzını açıp kapadı. Sonra kendisini tutmaya çalışarak hafif bir sesle ''İmkansız bu Irina'' dedi. Irina onun karşısına dikildi. Gözlerinde aşağı gören ve aynı zamanda tehlikeli bir ifade belirmişti. ''Öyle mi? Sebebini söyler misin?'' Kardeşine doğru eğilen Viktor'un dudakları titriyordu. Hiddetten sesi bir ıslık gibi çıkmaktaydı. ''Dinle. Boş yere inkara kalkma. Senin Şaşa Çernov'un iç yüzünü biliyorum. Kendisi ihtilal aleyhinde planlar yapıyor. Bu beni ilgilendirmez. Ağzımı açacak değilim. Fakat partideki arkadaşlarım yakında bunu öğrenecekler. Onun gibi fazla zeki gençlerin sonunu biliyorsun. Bir kenara çekilip kardeşimin ihtilal aleyhine çalışan biriyle evlenmesine göz yumacağımı mı sanıyorsun? O zaman partideki durumum ne olur? Irina keskin bir tavırla partiyi veya kendini ne yapacağın bana vız gelir diye cevap verdi. Sen ve partin arka merdivenlerdeki kedi kadar bile ilgilendirmiyor beni. Vasil Ivanoviç hayretle bağırdı. Irina! Viktor da babasına dönüp haykırmaya başladı. Kızına sen anlat. Zaten bu aile boynuma bir mezar taşı gibi asılmışken yükselmeme imkan yok. Canınız istiyorsa cehenneme kadar yolunuz var. Bundan zevk alıyorsunuz, bana ne? Yalnız beni de sürükleyip götüreceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Vasil Ivanoviç'in sesi çok hafif çıkıyordu. Fakat Viktor, bu konuda senin de benim de yapabileceğimiz bir şey yok. Kardeşim bu adamı seviyor. Onun da mutlu olmaya hakkı var. Tanrı da şahittir, kızcağız son yıllarda çok çekti. Irina da atıldı. Partiden bu kadar korkuyorsan ben evden çıkıp giderim. Kendimi geçindirecek bu kadar para kazanıyorum. Senin kızıl kulüplerinin geçinecek kadar aylık dediği şeyle yarı aç yarı tok yaşarım. Babamla Asiye olmasaydı çoktan gidecektim zaten. Vasil Ivanoviç Irina diye inledi. Bunu yapmamalısın. Viktor çıkıştı. Yani kısacası o genç budaladan vazgeçmek istemiyorsun öyle mi? Irina evet dedi. Hem seninle Şaşa'dan söz etmek niyetinde de değilim. Viktor kaşlarını çattı. Pekala, ben seni uyardım o kadar. Vasil Ivanoviç Viktor diye bağırdı. Şaşa'ya bir kötülük yapmayacaksın değil mi? Irina hiddetle fısıldadı. Üzülecek bir şey yok. Parti arkadaşları bile onun zamana bu kadar uymasını kabul edemezler. Kira yolda Vava Milovskaya'ya rastladı. Fakat önce onu tanımakta güçlük çekti. Zaten sokakta genç kadının yanına yaklaşıp mahcup bir tavırla ''Nasılsın Kira?'' diyen de Vava olmuştu. Vava babasının rölevesinden bozup yaptığı eski bir fötr şapka giymişti. Şapkanın buruşmuş kenarı günlerden beri fırçalanmamış gibi duruyordu. Şapkasından kaçan siyah bir bukle sağ yanağına düşmüştü. Vava morumsu bir rujla dudaklarını eğri bir boyamıştı. Küçük burnu parlamıştı ama gözleri donuktu. Gözlerinin etrafı şişmişti. Nedense yaşlanmış ve hayata küsmüş gibi duruyordu bu gözler. Baba, seni uzun zamandan beri görmedim. Nasılsın? Ben evlendim Kira. Ay öyle mi? Kutlarım. Ne zaman evlendin? Teşekkür ederim. 2 hafta önce. Baba gözlerini Kira'dan kaçırıyordu. Biz büyük bir düğün yapmadık. Onun için kimseyi davet etmedim. Aile arasında oldu bu. Anlayacağın kilisede evlendik. Kolya bunun çalıştığı yere duyulmasını istemedi. Kolya mı? Evet, Kolya Simiatkin. Herhalde kendisini hatırlamayacaksın ama verdiğim partide karşılaşmıştınız. İşte ben artık yoldaş Simatkina'yım. Kocam tütün türesinde çalışıyor. İşi pek önemli değil ama aylığını artıracaklarmış. Kolya çok iyi bir insan. Beni çok seviyor. Neden evlenmemeliymişim sanki? Ben böyle bir şey söylemedim baba. Beklenecek ne kaldı? İnsan bugün tek başına ne yapabilir? Eğer... Neyse bunu bırakalım. Kira, bana mutluluk dilemeyen tek kişi sensin. Buna çok memnun oldum doğrusu. Fakat mutlu olmanı ben de diliyorum baba. Genç kadın kafa tutar gibi başını kaldırdı. Mutluyum ben, hem de çok mutluyum. Baba birdenbire Kira'nın kolunu yakaladı. Eldiveni eski ve kirliydi. Sanki Kira'dan korkuyormuş gibi kaygılıydı baba. Ama yine de Kira'nın kolunu sıkı sıkı tuttu. Gözlerini genç kadından kaçırarak Kira diye fısıldadı. Kira, onun mutlu olduğunu sanıyor musun? Kira ağır ağır cevap verdi. Victor, mutluluğa önem veren bir insan değil. Baba hala fısıldıyordu. O kadın güzel olsaydı bu kadar üzülmezdim. Ama gördüm o kadını. Biliyorum beni ilgilendirmemesi gereken bir şey bu. Aslında hiç ilgilendirmez. Yalnız bizi ziyaret etmenizi istiyorum Kira. Leo ile gelin. Ama biz daha bir oda bulamadık. Ben Kolya'nın yanındayım şimdilik. Kendi odamda kalamadım. Çünkü babam bana müsaade etmedi. Onun için evden ayrılmamın daha da uygun olacağına karar verdim. Kolya'nın odası büyük bir apartmanda. Vaktiyle sandık odasıymış bu. O kadar küçük ki. Ama bir oda bulunca sizi davet edeceğim. Neyse artık gitmeliyim. Görüşürüz Kira. Güle güle baba. Kır saçlı kadın kendisi evde yok dedi. Yoldaş Sonya aldırmadı. Beklerim. Yaşlı kadın rahatsız olmuşa benziyordu. Düşünceli dudağını ısırıp beklemenize pek imkan yok yoldaş diye mırıldandı. Bekleme odamız yok. Ben yoldaş Sierov'un komşusuyum ve odamda... Yoldaş Sonya onun sözünü kesti. Yoldaş Sierov'un odasında beklerim. Fakat yoldaş Sierov'un odasında bekleyeceğimi söyledim sanırım. Sonya kararlı bir tavırla koridordan geçti. Yaşlı komşu da onun peşinden yürüdü. Endişeli başını sallayarak yoldaş Sonya'nın topuksuz ayakkabılarına bakıyordu. Daha çok erkek ayakkabılarına benziyordu bunlar. Sonya içeriye girince Pavel Sierov ayağa fırladı. Çok şaşırdığını ve sevindiğini göstermek için kollarını iki yana açtı. Yüksek sesle gülerek, "Demek sendin Sonya," dedi. "Özür dilerim, çok işim vardı ve beni rahatsız etmemeleri için emir verdim. Ama senin geldiğini bilseydim tabii." Yoldaş Sonya bu konuyu kapatıverdi. "Ziyanı yok." Ağır evrak çantasını masaya attı. Paltosunun düğmelerini çözüp boynundaki kalın erkek atkısını çıkardı. Sonra saatine baktı. "Yarım saat vaktim var. Buradan kulübe gideceğim. Bugün Delin köşesini açacağız. Seninle önemli bir şey konuşmam lazım." Sierov, kadının oturması için bir iskemle çekip ceketini giydi ve aynanın önünde kravatını düzeltti. Bir taraftan da kadını yumuşatmak için gülümsüyordu. Yoldaş Sonya, "Pavel," dedi, "bir çocuğumuz olacak." Sierov'un kolları yanına düştü, ağzı açık kaldı. "Ne?" Yoldaş Sonya keskin bir tavırla tekrarladı. "Bir çocuk. Nasıl olur?" Yoldaş Sonya, "Tam 3 ay geçtiğini biliyorum," diye cevap verdi. "Neden bana daha önce haber vermedin?" "Emin değildim. Allah kahretsin, bunun çaresine artık hiçbir şey yapmamıza imkan yok. O halde neden daha önce bir şeyler?" "Artık bir şey yapamayacağımı söyledim sanırım." Siero bir iskemleye çöküp karşısında sakin sakin oturan kadına baktı. Nihayet güç bela, "Çocuğun benden olduğundan emin misin?" diye sordu. Kadın sesini yükseltmedi bile. "Pavel, bana hakaret ediyorsun." Siero yerinden fırlayıp odada dolaşmaya başladı. Dönüp tekrar iskemleye oturduysa da dayanamayıp yine kalktı. "Allah kahretsin, ne yapacağız?" "Evleneceğiz Pavel." Genç adam kadına dönüp yumruğunu masaya dayadı. "Sen çıldırmışsın." Sesi bir hayli acıydı. Sonya sakin sakin onu dinliyordu. "Sen çıldırmışsın. Seninle evlenmek niyetinde değilim." "Fakat bunu yapmak zorundasın." "Öyle mi sanıyorsun? Defol git buradan. Seni..." Sonya, "Pavel," diye mırıldandı. "Sonradan pişman olacağın şeyleri söylememelisin. Dinle beni. Allah kahretsin. Bizler burjuva ülkelerinde yaşamıyoruz. Baştan çıkarılmış bakire diye bir şey yok burada. Zaten sen bakire değildin. İstiyorsan mahkemeye başvurabilirsin. Çocuğun için nafaka vermemi talep edebilirsin. Ama zorla benimle evlenemezsin. Beni evlenmeye zorlayacak bir kanun yok. Evlenmek ha? Allah cezanı versin. Galiba kendini İngiltere'de filan zannediyorsun." Yoldaş Sonya gömleğinin kol düğmesini düzelterek, "Otur Pavel," dedi. "Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Ben bu konuda burjuvalar gibi düşünmüyorum. Ahlak kuralları, insanlara rezil olmak bana vız gelir. Ben sadece görevimizle ilgileniyorum." "Neyimiz neyimiz?" "Geleceğin bir yoldaşına karşı olan görevimiz." Siero burnunu siliyormuş gibi bir ses çıkararak güldü. "Bu tıraşı kes. Kulüp toplantısına tutuk atmıyorsun." Yoldaş Sonya, "Öyle mi?" diye sordu. Demek özel hayatında ilkelerimize bağlı değilsin. Genç adam tekrar fırladı. Sonya, beni yanlış anlama. Ben daima ilkelere sadık kaldım. Bu duygularını anlıyorum. Fakat bunun geleceğin yoldaşıyla bilgisi yok. Cumhuriyetimizin geleceği yetişecek nesillere bağlıdır. Gençliğin yetiştirilmesi en önemli davamızdır. Çocuğumuz bu bakımdan talihli olacak. Çünkü onu yetiştirecek partili bir annesi ve babası olacak. Uzatma Sonya. Bu anlattıkların günümüze uymuyor. Bugün kreşler, çocuk yuvaları gibi bir şeyler var. Orada çocuklar daha küçük yaştan toplum ruhunu öğrenerek kalabalık bir ailenin fertleri gibi yetiştiriyorlar ve devlet çocuk yuvaları gelecekte büyük başarı kazanacak. Fakat şimdilik bunlar mükemmel sayılmaz. Çocuğumuz büyük cumhuriyetimizin mükemmel bir yoldaşı olarak yetiştirilecektir. Çocuğumuz, Siyerov dayanamadı. Çocuğumuza, nereden emin olabilirim? Sonya, Pavel diye çıkıştı. Yoksa benim başka... Genç adam sözünü kesti. O, hayır, böyle bir şey düşündüğüm yok. Fakat Allah kahretsin. Sonya, sarhoştum ben. Bunun doğru olmayacağını takdir etmeliydin sen. Pişman mı oldun Pavel? Hayır, ne münasebet. Seni sevdiğimi biliyorsun Sonya. Beni dinle. Açıkçası istersen bu ara evlenmeme imkan yok. Seninle evlenmekten gurur duyarım tabii. Bundan daha hoş bir şey olamaz. Fakat bu ara işimi düşünmek zorundayım. İyi bir çıkış yaptım. Geleceğim parlak. Hem kültürümü arttırıp mükemmel bir yoldaş olmam lazım. Bunu partiye borçluyum. Bu konuda sana yardım edebilirim Pavel veya... Sonya genç adama bakarak bu sözleri ağır ağır söylemişti. Kadının lafını bitirmesine gerek yoktu. Pavel imayı anlamıştı. Aciz kaldığı için fakat Sonya diye inledi. Kadın sakin sakin devam etti. Bu işe senin kadar üzüldüğümü bilmelisin. Hem bu sürpriz de senden çok beni üzdü. Ama ben görev saydığım bir şeyi yapmaya hazırım. Siyerov iskemleye çökerek bitkin bir sesle bana 2 gün müsaade et Sonya diye yalvardı. Bu işi düşünüp kendimi alıştırmam ve kadın ayağa kalkmıştı bile. Tabii Pavel, sen bu işi düşün. Zaten vaktim doldu, hemen gitmeliyim. Genç adam ona bakmaktan kaçınarak güle güle diye mırıldandı. O gece Pavel Siverov içip sarhoş oldu. Ertesi günde Demir Yolları İşçileri Sendikası'nın kulübüne gitti. Kulüp başkanı, kutlarım yoldaş Siverov dedi. Yoldaş Sonya ile evleneceğini duydum. Bundan daha mükemmel bir evlenme yapamazdın. Parti hücresinde de sekreter, Pavluşa demek yükselmeye azimlisin diye gülümsedi. Sonya gibi bir kadın, Marksist kulübünde Siyerov'un tanışmadığı ileri gelen bir devlet memuru genç adamın sırtına vurarak kutladı. Ne zaman istersen gel beni gör, yoldaş Siyerov. Karının çok eski bir arkadaşıyım ben. O akşam Pavel Siyerov, Antonina Pavlovna'yı çağırarak Mozorova küflü bastı ve şimdiye kadar aldığı payın yetmediğini söyledi. Kendisine daha fazla para verilmesini istiyordu. Hem para peşin verilmeliydi. Parayı aldıktan sonra da sokakta rastladığı bir kıza içki ikram etti. 3 gün sonra Pavel Siyerov ve yoldaş Sonya evlendiler. Zaks'ın bir odasında katibin karşısında durup büyük deftere imzalarını attılar. Sonya kızlı kadını korumak istediğini de bildirdi. O gece yoldaş Sonya Siyerov'un odasına taşındı. Genç adamın odası Sonya'nınkinden büyüktü. Kadın, "Oh sevgilim," dedi. "Çocuğumuz için ihtilal ruhuna uygun güzel bir isim bulmalıyız.